Ayrım 23.
Köylüyü kaldır da işte geçimimize sebep olan, bizi geç koyan şu kocamış dinsizdi. İşte üleşi ağaçta sallanırdı. Osmanlı izniyle demir kıratlının sayesinde onu astım de. Hakkın var oğlum. Sen Hıdır Kahya'nın oğlusun. Osmanlı'nın, demir kıratlının baş tacısın. Namın ta Yemen'e, Frengistan'a ulaşmış da dünyayı tutmuş. Sana da 9 tuğlu bir vezirlik yakışıp gelir. Senin sıfatına bakan kimse donup da kalır. Ya paşa sanır ya da vezir. Padişah sıfatlım. Hem de bu köyün has vezirisin. Osmanlı toprağında bir sen varsın. Hem de öyledir. Demir kıratlımın göz bebeğisin. O köye gelen parmakları altın yüzüklen dop dolu göde herif ne dedi? Sen dedi, demir kıratlımızın sağ kolusun. Yalan dedi. Sen öz gövdesisin. Hem de öyledir. Bir cücük de bir çalıya sığınır. Yüreceği korkudan pat pat eder. O çalıda yavru kuşu alıcı kuşlara vermez. Ben de bir yavru cücüğüm, bir yavru kuşcağızım. Sen de ulu çalısın. Verme beni alıcı kuşlara. Parçalatma beni. Senin aleyhinde çok bulundum. Çok attım tuttum. Babana dedene sövdüm. Kemiğine de sövdüm Hıdır Kahya'nın. Şu çürüyesi dililen. Ama şimdi anladım adam kim. Baba yiğit kim bu köyde. Bundan böyle koca Halil bu yaştan sonra bir ayağı çukurdayken senin tabanlarını öpecek. Boynu tohtlu kölen olacak kapında. Öl dediğin yerde ölecek. Allah senin kılıcını keskin, sözünü geçkil etsin Osmanlı yanında. Alagözlü demir kıratlı karşısında. Gece gündüz böylece dua edeceğim Allah'a, alkış tutacağım. Allah şu Hıdır Kahya'nın oğlunun tuttuğunu altın eyle. Düşmanlarını kahrı gazabına uğrat. O taşbaşın taşağı uyuz oğlu da geçmişte senin karşına adamım diye çalım atar. 5-10 sümüklü akrabasına güvenerekten. Hiç korkma ondan. Arkanda ben varım. Benim dualarım var. Allah seni demir kıratlının gözüne hoş gösterir inşallah. Ben de uyumu bondan böyle hep demir kıratına veririm. O İsmet Paşa'ya da hiç vermem. Köylüyü başıma toplarım da hey bire komşular derim. Ben çok ömür görmüş bir kocayım derim. Yemen'den bir ben sağ çıktım. Hanya'yı Konya'yı iyi bilirim. İnanın bana da muhtarımızın demir kıratlının yolundan çıkmayın. Yüksek bir yoldur demir kıratlı yolu. Allah yoludur. O İsmet olacağın yoluna gitmeyin. Osmanlı toprağını o batırdı. Götürdü de toprağımızı, babasının malı gibi o verdi gavura derim. Milleti Yemen'e o paşalar sürdü. Kemiklerini onlar çürüttü Yemen'de. Başlarında da İsmet Paşa vardı. Şu gözlerimle gördüm derim. Bana inanmazsınız da kime inanırsınız hey komşular derim. Milleti götürdü de Yunan'a o kırdırdı. Yunan harbinde kan gövdeyi götürdü. Kimin yüzünden? Bir de derler ki o İsmet harbi sevmez. Harbi sevmez de hey millet, hey akıllı komşular. Ne demeye paşa olmuş? Elinden gelseydi o İsmet olacağın, bu topraklar üstünde kendinden başka erkek koymayacaktı. Damızlığını kesecekti. Bereket ki derim, demir kıratlı bindi de atına ulaştı milletin imdadına derim. Siz de onun tarafını nasıl tutarsınız? Hepiniz demir kıratlımın tarafına geçin derim. Millet de benim dediğimi tutar. Aksakalımı sayarlar. İşte böyle derim. O zaman ben böyle söyleyince demir kıratlının yanında senin şerefin artar. Ta göğün bir yücesine çıkar. Demir kıratlı da senin bir dediğini iki etmez. Kurtar beni yavru. Sen bu beladan beni kurtarırsan ben de bir daha köylüyü hiç mi hiç geç koymam pamuğa. Duydun mu dediğimi? Anladın mı iyice kul olduğum muhtarım, Sefer Ağam? Ağır ağır korkarak bir adım atıp bir durup etrafı dinleyerek muhtarın yattığı ağacın altına yürüdü. Çıtırtı çıkarmadan az ötede durdu. Bir yanda ağaca bağlı eşek başını toprağa eğmiş öylece duruyordu. Muhtar iki karısının ortasında olmalıydı. Gözlerini kısıp araştırdı. Ağacın köküne doğru serilmiş yatağı seçebildi. Yatağın içinde 3 yumru kabarıyordu. Soluğunu kesip 2 adım daha attı. Sonra kollaya kollaya ağacın arkasını dolandı. Geldi, yatağın başucunda durdu. Muhtar hafifçe soluk alıyordu. Koca Halil ağaca omuzunu dayadı. Gözlerini yatağa dikti. Gittikçe yataktakileri daha iyi görüyordu. Küçük karının gür saçları tüm yastığı tutmuş, muhtarın yüzünün bir yanını örtmüştü. Baktıkça koca Halil'i bir titreme alıyordu. Onu uyandırmak için kendini zorlayarak 2 kere öksürdü. Öksürüğü istediği güçte çıkmadı. Boğazından çıkmadı derdin. Öyle zayıf bir öksürük. Bu öksürükten bir korktu ki daha da titremesi arttı. Korku gittikçe tüm bedenine yayılıyordu. İçinden ne olurdu sen de öteki insanlar gibi olsan, merhametli, yumuşak yürekli, fitnekar olmasan böyle, herkesin yüreğini yumuşattığım gibi, iki sözle de senin yüreğini yumuşatıp, yüreğinin içini cennete çevirebilsem diye geçirdi. Bir daha öksürecekti. Öksürüğü boğazında düğümlendi kaldı. Ya şimdi uyanıverirse? Uyanıverir de amanın ayağıma kadar gelmiş şu koca Halil. Babamın kemiğine söven, köylümü pamuğa geç koyan. Bekçi kalk şunun ellerini arkasına bağla. Bağla da al götür. Demir kıratlıya derse. Bana da bir tek laf ettirmeden diye düşündü. Sağ eliyle ağacın kırık bir dalına sıkıca tutundu. Muhtarın yatakta döndüğünü fark etti. Amanın uyanıyor dedi kendi kendine. Amanın bile ocağın batı uyanıyor. Yere çöküverdi. Gözünü yataktan alamıyordu. Bir zaman ağacın arkasında büzüldü, sindi, bekledi. Sonra usulca sürünerek karanlığa, arkadaki çalılara kaydı. Elinden geldikçe çıt çıkarmıyordu ama eli ayağı bir çalıya değdikçe ona korkunç bir gürültü çıkarıyormuş gibi geliyordu. Öteki büyük çalılığa kendini atıncaya kadar yüreği ağzına geldi. Yüreği pat pat göğsünü dövdü. Çalılığın arkasına gelince azıcık ferahladı ama çok yorgun düştü. Oraya, toprağa ağzı aşağı uzandı. Daha kulağı yerde muhtarın gürültüsünden uyanıp uyanmadığını dinliyordu. Amanın şafak atıyor komşular. Amanın ocağınıza düştüm. Kalktı. Çalıların arasından bükülerek, görünmemeye çalışarak dereye indi. Dereye inince doğruldu. Artık kurtulmuştu. Ayaklarının altındaki çakıl taşlarıydı. Taşlara bastıkça da taşlar gecede amma da ses çıkarıyorlardı ha. Uzaklara gitti. Karnına sancı girmişti. Oracığa oturdu. Şalvarının bağını çözdü. Çömeldi. Bir türlü çatlayamıyordu. Korku adamı çatlatmaz dedi kendi kendine. Ne bir uyansa da düşseydim eline. Şu gece yarısı rezaletin bini bir para. Bereket ki sonradan şu akılsız kafam akıl etti de tatlı canımı kurtardım. Neden sonra? Çatladıktan sonra kendini birkaç çakıl taşıyla iyice sildi. İçine bir kurtuluş sevinci doldu. Neredeyse içinden belalı bir türkü geçecekti. Sonra derenin ortasından geçen, birkaç kere içine bastığı suya eğildi. Çırpa çırpa bir iyice yüzünü yudu. Kendine biraz daha geldi. Gökte yıldızlar kaynaşıyordu. Şu Çukurova göğünde de amma çok yıldız var ha. Amma da uzakta, dünyanın öteki ucunda. Vay ocağın bata senin yıldız gibi. Tanyeri ışıyıncaya kadar ağır ağır topallayarak dereyi yukarı yürüdü. Yere kulağını verip iyice bir dört yanı dinledi. Köylü epey uzaklarda kalmıştı. Bir taşın üstüne çöktü, sakalını sıvazladı. İçindeki sevinç daha da çoğaldı. Delikanlılığa benzer bir taze sevinçti bu. Doğan gün derenin içine de vurdu. Akan, küçücük suyun dibi aydınlandı. Derken dört bir yan gün içinde kaldı. Az sonra ortalık kızdıracaktı. Çok şükür koca Allah'ım kurtardın beni. Yoksa o imansız muhtar beni eli kolu bağlı köylünün ortasına atıverir. Köylü de yerdi beni. Elsizlerin, dilsizlerin, belsizlerin yardımcısı. Kafama akıl, dizlerime güç verip de beni kurtaran. Sana çok şükür. Elleri göğe açılmış, ağzı havada, dudakları kıpır kıpır bir zaman daha dua etti. Sonra da yavaş yavaş elleri sakalına indi, sıvazladı sakalını. Sonra da kırılmışçasına elleri yanlarına düştü. Yüzü gittikçe soldu. İçindeki taze, delikanlılık sevinci de uçtu gitti. Yerine gene ağır, gene kahreden, belalı bir korku, bir dünyanın ortasına tek başına kalmışlığın boşluğu, yalnızlığı, çaresizliği geldi oturdu. Şimdi köylüden uzak, insanlardan uzak, bir bildik, tanıdık da yok yakınlarda. Şu Allah'ın kırdağında ağzına atacak bir lokma ekmek de yok. Şimdi nereye gidecek? Şu kocayıp dökülmüş bedenle ne yapacaktı? 16. Taşbaşoğlu şafaktan önce uyandı. Karısından, o kaçakçılardan aldığı, yalnız düğünlerde bayramlarda giydiği ceplerinin yanı işlemeli şalvarını istedi. Giydi, mintanın yırtılmamışını, temizini seçti. Çarığının tozunu sildi, parlattı. Nakışlı çorabını da çıkardı bohçadan. Bu yolculukta ilk olarak yüzünü de sabunla yudu. Şapkasının yamulmuş siperini uzun uzun çalışarak düzeltti. Tesbihini de bir bezle iyice silip pırıl pırıl etti. Bir de sakalını kazıtmalıydı ki ama vakit yoktu. Bir el aynasının karşısında uzun zaman tanyerleri ağrıncaya kadar bıyığını burdu. Gözlerine sert, inanmış bir anlam verdi aynada. Kaşlarını çattı. Aynaya gözlerini kırpmadan dimdik baktı. Sonra da yürüyüşünü askerlerin sert yürüyüşlerine benzetmek için oradan oraya gitti gitti geldi. İyice heybetli göründüğü kanısına varınca öksüz duranı çağırdı. Öksüz oğlan, hey bire komşum öksüz oğlan, seslensene Osmanca'ya, Kelaş'a, Vici Vici Mustafa'ya, Kır İsmail'e de söyle gelsin, Gömleksiz oğlu da gelsin, Tebdil Hava, Zalaca Karı, Boklu Hasan da gelsin, Uyuz Mahmut, Çarıksız Murat, Tozo Poyraz da gelsin, bizden kim varsa, yüreğinde azıcık adamlık olanın hepsi gelsin. Öksüz duran, söyledim geliyorlar dedi. Az sonra derenin içinde çoluklu çocuklu bir insan kalabalığı toplandı. Arkalarını yere dayayıp çömeldiler, oturdular. Taşbaşoğlu derin bir sessizliğin içinde iri taneli tesbihini uzun uzun şaklattıktan sonra ayağa kalktı. "Sizin elinizden usandım, bıktım," diye söze başladı. Bir kaynaşma oldu, her kafadan bir sestir çıktı. Taşbaşoğlu kalabalık susuncaya kadar tesbihini çekerek bekledi. "Sizden bıktım. Yüzüme gelince benimle birlik olup sefere söver, onun yoluna gitmeyeceğinizi avrat boşarsınız. Sonra da karşınıza geçer iki laf eder, ona doğru hiç düşünmeden kayar gidersiniz. Şimdi günlerdir burada boş boş bekleyip duruyorsunuz. Önce bizi köyden geç çıkardı. Elin köylüleri yola çıktıktan çok sonra. Bunu koca Halil'in sırtına yükledi sonra da, o fukara kocanın. Koca Halil kaçmış korkusundan, başını almış da gitmiş, dağlara düşmüş. Gelini sabahleyin kalkmış bakmış ki ne görsün, koca Halil yatağında yok. Akşam da homurdanıp dururmuş, sormuşlar soruşturmuşlar, aramış taramışlar, koca Halil'i koydunsa bul, diye yarı alaylı yarı sevinçli bir ses yükseldi. Taşbaşoğlu, onun zulmünden kaçtı kocacık, dağa düştü, diye iç çekerek sözünü sürdürdü. İşte gördünüz, daha da neler göreceksiniz. Sürünür kocacık çukurun yazılarında ya da ölür gider. Şimdi size söyleyeyim ki o neden bizi geç koydu. Uzun uzun, soluk bile almadan, kesmeden büyük bir heyecanla onun köylüyü burada niçin beklettiğini, koca Halil'e anlattığı gibi anlattı. Sözüme inanın, diye bitirdi. Çok sağlam yerden duydum. Derice Bekir'le konuşmuşlar. Bu alı köylüye birlik olup etmişler. Haydi bu yalandır diyelim. Öyleyse niçin bekletiyor bizi burada? Hiç düşündünüz mü? Hiç kimse başını kaldırıp da bir karşılık vermedi. Taşbaşoğlu aynı heyecanlı, kesin sözlerle. Komşular, dedi. Ben yarın sabah akrabalarımı, bana uyan, güvenen komşularımı yanıma alaraktan Çukurova'ya iniyorum. İnip kendimize tarla bulacağım. Tutulmadık tarlada kalmadı ya şimdiye kadar. Talihimizi bir sınayacağım. Bu böyle sürüp gidemez. Bu adam yıllar yılı kanımıza ekmek doğradı. Benimle gelen var mı? Gelen gelsin, gelmeyene de uğurlar olsun. Dediklerimi bir iyice anladınız mı? Kalabalık birdenbire sustu. Uzun uzun sustu. Sonra birden bir kaynaşma başladı. Taşbaşoğlu'nun keskin, umutlu gözleri teker teker hepsinin üstündeydi. Bu kaynaşma gürültü gün kızdırıncaya kadar sürdü. Taşbaşoğlu ayaktaydı. Öyle ayakta durmuş, hiçbir söze varmadan, ağzını açmadan onları seyrediyor, tesbihini şaklatıyor, sigara üstüne sigara içiyordu. Sonra Kır İsmail Taşbaş'ın yanına geldi. Arkadaş, bunca zaman muhtarın tarafını tutuyorum ama şimdi senden yanayım, sen haklısın, dedi. Allah senin yardımcın olsun, sen doğrusun. Bu ara kalabalık gene sustu. Gözlerini Taşbaş'la Kır İsmail'e diktiler. Kır İsmail sözünü bitirince, hep gidiyoruz yarın sabah, diye birden söylediler. Muhtar ne söylerse söylesin, isterse hepsimizi astırsın, gidiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı, yeter gayrı. Elin köylüleri 10 gündür pamukta. Vakit geçti de gitti. Bundan sonra ineceğiz de pamuk toplayacağız da, he, iflah olacağız. Bu köylünün ahı onu iflah etmez. Dulların, yetimlerin, saçı bitmedik öksüzlerin, dinsiz imansız, hak yiyici de kan içici. Kendisi bir tane pamuğa elini sürmez de bizden çok para alır götürür köye. Bizim kan emeğimiz. Yıllar yılı gün göstermedi bu adam bize. Gün görmesin inşallah. Yata yata iki yanı çürüsün. Damarları çekilsin, kanı kurusun. 9 ayda yatsın bir yan üstüne. 7 yıllık ısıtmadan kurusun. Gittiği yer boran olsun, kış olsun. Terlemekten çolak olsun kolları. Öyle demen, öyle demen hay komşular. İyi adam, has adam ama bu huyları kötü. Hükümet yanında sözü geçkel ama kesesinden başka yeri gözünün gördüğü yok. Yılancıklar çıkarsın da yılın yılın yatsın inşallah. Toprak gibi çürüsün, gazel olup savrulsun. Yüzüne itler de bakmasın inşallah. Kabarmış öfkeler daha uzun zaman muhtara lanetler, kargışlar ettiler. Yarın da toptan Çukurova'ya inmek kararıyla birer ikişer oradan ayrıldılar. Taşbaşoğlu öyle kargışları, ilenmeleri, sövmeleri çok duymuştu. Ama bu sefer Kır İsmail de kendi tarafına geçince azıcık umutlanmıştı. Ama isterse bir tek kişi gelmesin ardınca, bunca muhtardan ayrılacaktı. Hiçbir şey yapamazsa gidip başka köylüye karışacaktı. Bu kendi köyü için ağırdı. Kendisi için de onur kırıcıydı. Köylüsü kabul etmemiş de atmış dışarı da, böyle adamdan hayır mı gelir, hırlı mı hırsız mı diyecekler, kötü gözle bakacaklardı ama ne olursa olsun. Hemen o an konuşmalar olurken muhtar, Kır İsmail'in de o tarafa geçtiğini duymuş, öfkesinden deliye dönmüştü. Ulan kızını kim kurtardı delikanlıların altından, jandarmaların altından? Ulan yoksa köy be köy dolaştırırlardı. Üstünden geçmedik bir tek erkek bile kalmazdı Toros'ta, uzun yaylada. Ulan ben olmasam da Adana kerhanesine kadar düşerdi. Ya da ölüsünü bulurdum bir kaya dibinde. 5 ay dağda elden ele gezen, 1 yılda 5 yılda gezerdi. Şimdi karnında bir tek piçle geldi. Sonra arkasında 5 piçle, 1 yığında babayla gelirdi. Ulan Kır İsmail sen de mi? Getirin şunu buraya, yıkın ayağımın altına. Çekin sakalını, yolun birer birer. Böğürtün öküzler gibi. Mustahakı budur diyorsun. Gözleri dönmüştü. Bekçi diye bağırdı. Bekçi gelip de karşısında hazır oldurunca öfkesi birden indi, aklı başına geldi. Keskin sirke küpüne zarardı. Ve de öfkeyle kalkan zararla otururdu. İnsan yarattığı öfkeyle değil, fendle idare edilirdi. Babası Hıdır Kahya, hiçbir zaman öfkeye öfkeyle karşı durulamaz. Öfkeyi yumuşaklık yıkar. Bu kulağına küpe olsun demişti. Öfke muhtarlara değil, derebeylerine, hükümete, Osmanlı'ya has bir iştir demişti. Doğruydu. Bekçiyi Kır İsmail'e göndermekten vazgeçti. Bekçi başı, buyur ağam. Şimdi kanat takıp geceyi gündüze katacaksın ve de Esenyel olacaksın. Doğru aşağı inecek, Miralay'ın oğlunun çiftliğine varacaksın. Delice Bekir ağayı bulacak, iş işten geçti, yetiş yukarıya diyeceksin. Durmasın gelsin. Tutulmadık tarla kalmışsa da gelsin. Sabahtan önce bu gece buraya yetişsin, ağadan bir at alaraktan yetişsin, haydi marş. Vay Kır İsmail vay. İnsanoğluna güvenilmez. O da gidince elinde güvenilir hemen hiç adamı kalmamıştı. Köylünün hepsi değil, yarısı, 1/3 bile ayrılıp gitse koskoca Miralay'ın çiftliğiyle başa çıkılamazdı. Bir kişinin ayrılması bile onun onuruna halel getirir, itibarını kırardı ağalar yanında. Herkes onu köylünün babası, sevgilisi, sözünden çıkılamaz bir ağası biliyordu. Ne yapmalı? Bay ananı avradını, kökünü kömecini viran taşbaşın oğlu. Ah yolda kalıp da gelmeyesi kuyruk İbrahim'in oğlu. Hırsızın mendeburun, tüm Çukurova'yı soymuşun, adam kasabının sürtük, pasaklı, saman altından su yürütenin, başını kaldırıp da insan yüzüne bakamaz bir rezilin, Yemen kaçkını, vatan hıyanatı Kel İbrahim'in oğlu Uzunca Alicik. Sen getirdin bu işleri başıma tüm. Sen çıkardın bunu. Yoksa bu fukara köylünün aklına mı gelirdi böyle rezillikler? Allah senin atını öldürdü, canını da alacak. Sana göstermeli gününü. Hele gel o orospu ananla karşıma. Seni bir hallere duçar edeyim ki ve de süründüreyim ki aklın başcağızına gelsin. Dur hele, gel hele. Yukarıdaki yüce Allah adamını bilir. Ben de bilirim. Senin yüreğin başına bir telli kurşun ki parça parça eylesin. Başkası iktiza etmez arkadaş. Sabrın sonu selamet demişler. Bu iş artık köylüyü toplayıp avurla zavurla olacak işlerden değildi. Başka bir plan düşünmek gerekti. Köylüden bir tek kişinin ayrılmasına izin verilemezdi. Sonra nasıl çıkılır Miralay'ın oğlunun karşısına? Nasıl bakılırdı yüzüne? Herif de Demirgrat'ın hasıydı. Hükümet bir dediğini iki etmiyordu. Etmiyordu ya, tarlaları da amma kıraçtı. Bunca yıl kendisine de bir verimli çiftlik bulamamış mı? Çiftliğe kıraç olmasa ne demeye fazladan para versin? İyi çiftliklerde pamuk toplamaya köylüler can atarlar. Boyuna elinin ayasını dişliyor, bir çare düşünüyor, bulamıyordu. Gene öfkesi kabardı. Şu deyusların baş çekenlerini getirmeli şuraya. Çoluk çocuğunun ortasında bir iyice dövmeli, canlarını çıkarmalı. Ama olmazdı. Köylü kısmını her zaman korkutamazsın. Hele gemi azıya almışken hiç korkmaz. Ya Herro, ya Merro dedi mi, kellesini kessen döndüremezsin. Miralay'ın oğluna söyleyip şunları karakola çekmek... Köylü kısmı Allah'tan korkar ama İsmet'in adamları durmazlar ki. Particilik kaygısıyla hemen arka çıkarlar köylüye. Babalarının oğlu sanki bizim deyusların. İşe siyaset karıştı mıydı? İş yok onda. Gözü dönmeye görsün bu köylü milletinin. Hiçbir şeyle korkutamazsın. Ölümüne ölümüne yürür böyle zamanda bunlar. Şunların yüzlerine bakın. Bakın Allah'ınızı severseniz. Konan sinek 1000 parça olur. Ah ah! Başka zamanda geçeydiniz elime ah! Bu suratı sorardım size it herifler. Eline bir tek çöpü alır da kırmayı denersen kolayca kırarsın. Ama hepsini birden kıramazsın. 200 çöpü bir araya getirince hiç mi hiç kıramazsın? İşte bunlar şimdi bir araya gelmişler, toplanmışlar. Mümkünü yok, kıramazsın. Teker teker ele alacaksın bunları, yola getireceksin, öyle değil mi? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bu da makbul bir sözdür. Yumuşacık, ipek gibi olmalı. Sertlik sonra. Onun da sırası gelir. Tüm bu günlerin öcünü fitil fitil burunlarından getirmek gerek. şimdi candan olmalı. Öylesine candan ki görenlerin, konuşanların gözlerinden yaş gelmeli. Demirgrad Fahri Bey ne der? İdarecilik demek yerine göre hareket etmek demektir. Sırasında katil, eşkıya, canavar gibi, sırasında melek, evliya, kara topaklı hoca gibi. Bu bir sırdır ki öyle olur olmaz adamın aklı ermez. Avrat diye seslendi küçük karısına. Hızmandan pekmezi çıkar, yağlı ekmek tatlısı yap, kavurmayı da kızdır. Karnımı bir mükemmel doyurmak iktiza eder. Ve Hazreti Ali'nin cenk donunu giyinmek gerekir. Ve de Hazreti Ali Efendimiz gibi düldül atına binip yalın kılıcı ele almak gerektir. Düşmanlarımız dört bir yanımızı kuşatmıştır. Önüne geçmek gerektir. Zorlu savaş olacaktır. Bu savaşta altta kalanın vay haline, vay haline güzelim. Kadın bir şaşırdı ki bu eve geldi geleli kocasının sesini böyle tatlı, böyle candan, yumuşacık duymamıştı. Olduğu yerde durakladı. Sonra da gözleri sevinçle parladı, gülümsedi. Yüzü gamzeliydi, gamzeleri açıldı. Azıcık elini çabuk tutsana sultan. Çok çok iş var görülecek. Ekmeği de bir iyice kızartasın. Ve de kızarmış ekmek adama güç verir. Yanmış ekmek yemek de talih verir. Öyle mi güzelim? Ne durdun öyle? Durmuş gülümsüyor, içinde ılık ılık bir sevgi yeşeriyor. Bilmediği bir tatlı duyguya atıyordu onu. Sözleri eski sözleri aşağı yukarı. Hiçbir değişiklik yok ama ya bu tat ne? Bu ılık ılık içe akan, yeşeren, büyüyen, büyüleyen sihir ne diye içinden geçiriyordu sultan. Kocasının daha çok konuşmasını istiyordu. Bu sesin tadı gitmesin, sihri bozulmasın diye kıpırdamıyordu bile. Olduğu yerden kımıldamadan ötedeki tavaya uzandı, aldı, içini hızmandan yağ boşalttı, ateşe sürdü. Yağla pekmez keskin bir koku çıkararak eridi. Ateşin kıyısına çekip içine ekmek doğradı. Muhtar sözünün sonunu, "Güzel kokuttun, eline sağlık avrat." diye bağladı. Daha bir düş içinde kalmış düşünüyordu kadın. Düşünüp kıvanç içinde gülümsüyordu. Hiçbir zaman, sevişirken bile, öylesi zamanda bile sesi böyle olmamıştı bunun. İçinde yepyeni, duyulmadık bir sevgi mi yeşermişti ola?